Ayrım 38.
Onlar duyarlılığınızı ve arkadaşlarınızı çalabilir. Dikkat edin, yapabilirler diyorum, yaparlar demiyorum. Finansal baskıyla başa çıkmak demek, nasıl kazanılacağını, nasıl verileceğini ve nasıl tasarruf edileceğini bilmek demektir. Para kazanmaya başladığımda azar işitmeye başladım. Arkadaşlarım beni yadırgadılar. Paranın içinde boğuluyorsun, senin problemin nedir diye sormaya başladılar. Ben de para içinde boğulmuyorum, sadece biraz param var şeklinde cevaplar vermeye başladım. Onlar olaya benim gibi bakmıyorlardı. Şu ya da bu şekilde farklı bir finansal duruma sahip olduğum için beni farklı bir insan olarak algılamaya başladılar. Bazıları bana çok darıldı. Yeterli paraya sahip olmamak finansal baskının bir başka türüdür. Muhtemelen bu baskıyı çoğu insan gibi siz de her gün hissediyorsunuz. Paranızın çok ya da az olması sonucu değiştirmez. Mutlaka finansal baskı ile uğraşmak zorundasınız. Felsefelerimizin yaşamımızdaki tüm eylemleri yönlendirdiğini, nasıl davranacağımıza ilişkin iç temsillerimize rehberlik ettiğini unutmayın. Onlar bize nasıl davranacağımızı gösteren modellerdir. George C. Clason, Babil'in En Zengin Adamı isimli kitabında bize finansal baskıyla nasıl başa çıkılacağına ilişkin muhteşem bir model sunmaktadır. Bu kitabı daha önce okumuş muydunuz? Okumuşsanız tekrar okuyun. Okumadıysanız hemen şimdi satın alın ve okumaya başlayın. Bu kitap sizi bütünüyle zengin, mutlu ve heyecanlı yapacaktır. Benim bu kitaptan öğrendiğim en önemli şey, tüm kazancımızın %10'unu vermek gerektiğidir. Doğru fakat niçin? Bir nedeni aldığınızı geri vermektir. Diğer nedeni de kendiniz ve diğerleri için bir değer yaratmaktır. En önemlisi dünyaya ve bilinçaltınıza gerekenden fazlasına sahip olduğunuzu söylemektir. O eğitim için çok güçlü bir inançtır. Yeterinden fazlasına sahipsiniz demek, hem siz hem de diğerleri istediklerine sahip olabilirler demektir. Bu düşünceye sahip olursanız onu gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman %10'u vermeye başlayacaksınız? Zengin ve ünlü olduğunuzda mı? Hayır. Bir işe başladığınız zaman vermeye başlamalısınız. Çünkü verdiğiniz sizin tohumunuzdur. Onu yememelisiniz, onunla yatırım yapmalısınız ve en iyi yatırım şekli de başkaları için değer yaratması amacıyla vermektir. Bunun bir yolunu bulmakta güçlük çekmeyeceksiniz. Gerekenler çevrenizde vardır. Böyle yapmanın en değerli yönlerinden birisi de bu eylemin kendinize ilişkin hislerinizi değiştirmesidir. İhtiyacı olanları bulmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak kim olduğunuza ilişkin hislerinizi değiştirecektir. Bu tür hisler ya da durumlar sizin daha saygın bir tutumla yaşamanızı sağlayacaktır. Önceki gün Kaliforniya'ya mezun olduğum yüksekokula gitme şansım oldu. Benim öğretmenler için düzenlediğim bir program var ve bu program hakkında yaşamımı etkileyen öğretmenlerime bilgi vermek istedim. Okula gittiğimde kendimi nasıl ifade edeceğimi bana öğreten konuşma programının finansal kaynak yetersizliği ve yöneticilerin yeteri kadar önem vermemeleri yüzünden kaldırıldığını öğrendim. Vakit geçirmeksizin programın tekrar başlaması için finansal kaynağı ben sağladım. Böylece bana daha önce verilenlerin bir kısmını geri vermiş oldum. Bunu zengin bir vatandaş olduğum için yapmadım. Borçlu olduğum için yaptım. Bir şeyler borçlu olduğunuzu bildiğinizde onu geri ödeyebilmek güzel bir şey değil midir? İşte paraya sahip olmanın gerçek nedeni budur. Hepimizin pozitif borçları vardır. Paraya sahip olmanın en iyi nedeni bu borçları ödeyebilmektir. Çocukluğumda ailem bize bakabilmek için çok çalışıyordu. Birçok nedenlerden ötürü parasal yönden çok kötü bir durumdaydık. Parasız kaldığımız bir şükran gününü hatırlıyorum. Birisi bizim kapının önüne hindi ve birçok yiyecekle birlikte gelinceye kadar her şey çok kötü görünüyordu. Yiyecekleri getiren adam, bunları sizin bir şey istemeyeceğinizi bilen, sizi seven ve sizin çok iyi bir şükran günü geçirmenizi isteyen biri gönderdi dedi. O günü hiç unutmam. Bu nedenle her şükran günü o adamın bize yaptığını yaparım. Bir haftalık ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek alır ve gerçekten ihtiyacı olan bir aileye götürürüm. Yiyecekleri bir işçi ya da görevli olarak götürürüm. Kesinlikle bu hediyeyi benim aldığımı söylemem. Sadece şöyle bir not bırakırım. Bu sizinle ilgilenen birisinden gelmektedir. Umarım bir gün sizin de durumunuz yeteri kadar iyi olur ve siz de gerçekten ihtiyacı olanlara yardım edersiniz. Şükran günü artık benim için yılın en aydınlık günlerinden birisi olmuştu. Kendileriyle ilgilenen birisi olduğunu öğrenen insanların yüzündeki değişmeleri görmek, yani bir fark yaratmak hayatın kendisidir. Bir yıl Harlem'de hindi dağıtmak istedim fakat hiçbir aracımız yoktu ve her yerde kapalıydı. Arkadaşlarım bu yıl bu işi unutalım dediler. Ben hayır, bu işi yapmaya kararlıyım dedim. Hiçbir araca sahip olmadan bu işi nasıl yapacağımı sordular. Ben de caddelerde çok sayıda araç var. Bizim işimizi görecek bir araç mutlaka bulunur cevabını verdim. Size New York'ta yapmanızı öneremeyeceğim bir yöntemle bayrak sallayarak araçlara durmaları için işaret etmeye başladım. Sürücülerin çoğunluğu şükran günü olmasına rağmen bizim kötü niyetli olduğumuzu sandılar. Bu nedenle trafik ışıklarına gittim ve araçların camlarına vurarak bize Harlem'e götürürlerse $100 vereceğimi söylemeye başladım. Bu da bir işe yaramadı ve bu nedenle mesajımda küçük bir değişiklik yaptım. Bir saatlik bir yiyecek yükleme ve taşıma işine ilave yarım saatlik bir sürede fakir bir mahallede dağıtım yapmak istediğimizi söylemeye başladım. Bu mesaj bizi amacımıza biraz daha yaklaştırdı. Bizim ihtiyacımızı görecek kadar büyük ve güzel bir araçla dağıtımı yapmaya karar vermiştim. Şarap taşıyan çok güzel bir araç geldi ve arkadaşlarım aracı ışıklarda yakaladılar. Cama vurarak bizi istediğimiz yere götürürse $100 vermeyi teklif ettim. Sürücü, "Bana bir şey ödemek zorunda değilsiniz, sizi götürmekten mutluluk duyarım," dedi. Bu bizim başvurduğumuz 10. kişiydi. Üzerinde Kurtuluş Ordusu, bir tür yardım derneği, yazan şapkasını giydi. İsminin yüzbaşı John Rondon olduğunu ve bizim gerçekten ihtiyacı olan insanlara yiyecek götüreceğimizden emin olmak istediğini söyledi. Böylece sadece Harlem'de değil, aynı zamanda ülkenin en bakımsız bölgesi olan South Bronx'ta da yiyecek dağıtımını yaptık. Boş bölgeleri geçtik ve harabeye dönmüş evlerin arasından geçerek South Bronx'ta alışveriş yapabileceğimiz bir yer bulduk. Aldığımız yiyecekleri gecekonduda oturanlara, sokakta yaşayanlara, sefil bir hayatı olanlara dağıttık. Bu kişilerin yaşamlarını hangi oranda değiştirdik bilemiyorum ama Yüzbaşı Rondon'a göre onların insanlara ilgi gösterme konusundaki inançları değişti. Kendinizden verdiğiniz zaman elde ettiklerinizi parayla satın alamazsınız. Hiçbir planlama %10 verdiğinizde elde edeceklerinizi size sağlayamaz. O size paranın ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını öğretecektir. Bu ikisi de öğrenebileceğiniz en değerli derslerdendir. Ben bunlardan en iyi şeklin fakir kimselere yardım etmek olduğunu düşünüyordum. Sonra bunun tersinin doğru olabileceğini fark ettim. Fakir kişilere yardım etmenin en iyi yolu, diğer olanakların modeli olmak, onların diğer mümkün seçimler kümesini bilmelerini sağlamak ve kendi kendilerine yeterli olacak şekilde kaynaklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Gelirinizin %10'unu verdikten sonra diğer %10'u ile borçlarınızı azaltın ve diğer %10'u ile sermayenizi arttırın. Sahip olduklarınızın %70'i ile yaşamalısınız. Biz insanların çoğunun kapitalist olmadığı kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Kısaca onlar isteklerine uygun bir yaşam tarzına sahip değildir. Atalarımızın yaratmak için çarpıştıkları, etrafı fırsatlarla çevrili bu sistemin üstünlüklerinden yararlanamadıktan sonra niçin kapitalist bir toplumda yaşıyoruz? Para biriktirmeyi ve onu bir sermaye olarak kullanmayı öğrenin. Kazancınızı harcıyorsanız asla sermayeniz olmaz. İhtiyacınız olan kaynaklara sahip olamazsınız. Şu anda Kaliforniya'da yıllık ortalama gelirin $25,000 olduğu söylenmektedir. Ortalama tüketim miktarı ise $30,000'dır. Aradaki farka finansal baskı denilmektedir. Herhalde bu kalabalığın içinde olmak istemezsiniz. Para da başka şeyler gibidir. Onu kendi lehinize de kullanabilirsiniz, aleyhinize çalışmasına da izin verebilirsiniz. Zihninizdeki diğer şeylerle nasıl ilgileniyorsanız, parayla da aynı şekilde ilgilenmelisiniz. Bu ilgi aynı amaçla özenli bir şekilde gösterilmelidir. Kazanmayı, tasarruf etmeyi ve vermeyi öğrenin. Bunu başarabilirseniz, finansal baskılarla nasıl başa çıkılacağını da öğrenmiş olursunuz. Böylece size mutsuzluk getirecek olan negatif durum yaratan dürtüler için ortam yaratılmayacaktır. Aynı zamanda benzer faydaları çevrenizdeki kişiler için de yaratmış olursunuz. Bu üç anahtarı kullanmada ustalaştığınızda yaşamınızda bir hayli başarılı deneyimler edinmeye başlayacaksınız. Engelleme, reddedilme ve finansal baskıyla başa çıkabilirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Tina Turner'ı hiç seyrettiniz mi? O her üç baskının da yoğun olarak etkisinde kalmasına rağmen onlarla başa çıkmasını bildi. Yıldız olduktan sonra evliliğini, parasını kaybetti ve 8 yıl adi otellerin localarında ve ucuz gece kulüplerinde gösteri yaptı. Plak yapmak için az para önerenleri reddetti. Çalışmayı, hayır demeyi, borcunu ödemeyi, evini geçindirmeyi sürdürdü. Sonuçta yine eğlence dünyasının en üstündeki yerini tekrar aldı. Rahatlıkla nasıl başa çıkılacağını öğrenmelisiniz. Dördüncü hedefimiz, anahtarımız budur. Başarının doruğuna çıkan ve sonra birdenbire ortadan kaybolan meşhur insanlar görmüşsünüzdür. Onlar rahatlığa alışmaya başlamışlardır ve kendilerini doruğa çıkaran şeyi ilk planda kaybetmişlerdir. Doruğa ulaşsanız bile hala ulaşılması gereken tüm gelecek önünüzde durmaktadır. Lao Tzu, Tao Te Ching. Rahatlık bir vücudun sahip olabileceği en tahrip edici duygudur. Bir kişi çok fazla rahatlığa ulaşınca ne olur? Büyüme, çalışma, katma değer yaratma durur. Çok fazla rahatlık istemeyin. Kendinizi gerçekten rahat hissediyorsanız büyümeniz duracaktır. Bob Dylan, meşgul doğmayan ölümle meşgul olmak için doğmuştur demiştir. Ya yukarı çıkarsınız ya da aşağıya inersiniz. McDonald's'ın kurucusu olan Ray Kroc, uzun süre başarılı olmak için sizden tek bir tavsiye istense cevabınız ne olurdu sorusuna, yeşilken büyürsün, olgunlaşınca çürürsün cevabını vermişti. Yeşil kaldıkça büyüyebilirsiniz. Herhangi bir deneyimi büyümek için bir araç olarak da görebilirsiniz, çürümeye davetiye çıkarmak şeklinde de görebilirsiniz. Emekliliği daha zengin bir yaşamın başlangıcı olarak da, çalışma hayatının sonu olarak da görebilirsiniz. Başarıyı daha yükseğe ulaşmak için sıçrama tahtası olarak da, yan gelip yatılacak yer olarak da görebilirsiniz. Yatılacak yer olarak görürseniz uzun süre orada kalamazsınız. Rahatlığın bir çeşidi de karşılaştırmadan kaynaklanır. Tanıdığım kişilere göre başarılı olduğumdan başarılı olduğumu düşünüyorum demek yapabileceğiniz en büyük hatadır. O sizin arkadaşlarınızın başarısız olduğu anlamına gelebilir. Kendinizi arkadaşlarınızın ne yaptığına göre değil, amaçlarınızla değerlendirmeyi öğrenin. Niçin? Çünkü sizi değerlendirecek daima birileri olacaktır. Bunu çocukken yapmadınız mı? Johnny böyle yaptı, niçin ben de böyle yapmayayım demediniz mi? Muhtemelen anneniz de güzel fakat Johnny'nin ne yaptığı beni ilgilendirmez der ve haklıdır. Siz Johnny, Mary ya da diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmemelisiniz. Neleri yapmaya muktedir olduğunuzla ilgilenmelisiniz. Ne yarattığınızla ve ne yapmak istediğinizle ilgilenin. Yapmak istediklerinize yardımcı olacak dinamik, katılımcı, yapıcı amaçlarınızla ilgilenin. Başkalarının ne yaptığıyla değil. Sizden daha fazlasına sahip olan daima birileri olacaktır. Sizden daha azına sahip olan birileri de olacaktır. Bunların hiçbiri sorun değildir. Kendinizi kendi amaçlarınızdan başka bir şeyle yargılamayın. Küçük şeyler küçük zihinleri etkiler. Benjamin Disraeli. Şimdi de rahatlıktan kaçınmanın bir başka yolunu anlatmak istiyorum. Kahve seminerlerinden uzak durun. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Buralarda herkes başkasının çalışma alışkanlıklarından, seks yaşamından, finansal durumundan söz eder ve bunların dışında her şeyin hatasız olduğu kabul edilir. Kahve seminerleri intihar etmeye benzer. Kahve seminerleri dikkatinizi, yaşam deneyiminizi arttırmak için neler yapabileceğinizin yerine, başkalarının özel yaşamlarında neler yaptığına çekerek beyninizi zehirlerler. Bu seminerlere tiryaki olmak çok kolaydır. Fakat kendilerini sadece sıkıntıdan kurtarmak isteyen bu insanların kendi yaşamlarında istediklerini üretme yeteneklerini kaybettiklerini unutmayın. Hint felsefesinde sık sık kullanılan yuvarlanan fırtına diye bir deyim vardır ve filozof sadece iyi niyetle konuşun der. İleriye sürdüğümüz şeylerin arkamızdan geldiğini unutmayın. Bunun için benim mücadelem sizi hayatın pisliklerinden uzak tutmaktır. Küçüklerin içinde büyük olmayın. Rahat ve vasat bir insan olmak istiyorsanız zamanınızı kim kiminle yatıyor dedikodularıyla geçirebilirsiniz. Bir fark yaratmak istiyorsanız kendinizle mücadele edin, kendinizi sınayın ve size özgü bir yaşam oluşturun. Daima almayı beklediğinizden daha fazlasını verin. Bu prensip son anahtarımızdır. En önemli anahtar budur. Çünkü bu anahtar size eninde sonunda gerçek mutluluğu getirecektir. Bir gece seminerimden arabayla eve dönerken yorgunluktan uyuyor durumdaydım. Arabanın sarsıntısıyla kendime geldim. Yarı uyanık halimle hayata neyin anlam kazandırdığını düşünmeye başladım. Birdenbire yaşamın sırrı vermektedir şeklinde bir sonuca ulaştım. Yaşamınızın yolunda gitmesini istiyorsanız nasıl verileceğini öğrenmekle işe başlamalısınız. Birçok kimse yaşama vermeyi düşünmeden nasıl alacağını düşünerek başlar. Almak sorun değildir. Almak okyanusa benzer fakat hareket halindeki süreci başlatabilmek için verdiğinizden emin olmak zorundasınız. Yaşamdaki problem insanların önce istemesidir. Bir çift bana geldi ve adam eşinin kendisine iyi bakmadığını ve eşi de kocasının yeteri kadar çekici bulmadığı için kendisine bakmadığını söyledi. Her ikisi de ilk hareketi diğerinden bekliyordu. İlk hareketi siz yapın. Bu ne tür bir ilişkidir, ne kadar sürer? Herhangi bir ilişkideki anahtar önce vermek zorunda olmanız ve verme işlevini sürdürmenizdir. Duraklamayın ve almayı beklemeyin. Sonucu hesaplamaya başlarsanız oyun biter. Ben ona verdim, şimdi verme sırası onun dediğiniz an oyun bitmiştir. O gitmiştir. Sonucu dünyaya tekrar geldiğinizde alabilirsiniz. Çünkü sonuç levhası artık şimdiki gibi çalışmayacaktır. Siz ağaç dikmeye istekli olmak zorundasınız. Sonuç da onun büyümesidir. Toprağa gidip bana biraz meyve, bir ağaç ver derseniz toprak ne der? Özür dilerim efendim, siz galiba biraz şaşırmışsınız. Burada yeni olmalısınız, oyun o şekilde oynanmaz diye cevap verir. Sonra size tohumun nasıl ekileceğini açıklayacaktır. Ona bakmalısınız, sulamalı ve toprağa işlemelisiniz, gübrelemelisiniz, korumalı ve büyütmelisiniz. Tüm bunları yaptıktan bir süre sonra ürünü ya da meyveyi alabilirsiniz. Topraktan sonsuza kadar isteyebilirsiniz fakat bu olayları değiştiremezsiniz. Meyve için vermek, büyütmek, toprağa işlemek zorundasınız. Yaşam da aynı şekildedir. Çok para kazanabilirsiniz. Çok büyük bir işletmeyi ya da bölgeyi yönetebilirsiniz. Sadece kendiniz için çalışıyorsanız siz gerçekte başarılı değilsinizdir. Gerçekten güçlü değilsinizdir. Gerçek zenginliğe sahip değilsinizdir. Kendinizi başarı dağının en tepesine koyarsanız muhtemelen oradan düşeceksiniz demektir. Başarı hakkındaki en büyük yanılgıyı öğrenmek ister misiniz? O tırmanılması gereken bir zirveye, sahip olunması gereken bir şeye ya da ulaşılması gereken durağan bir sonuca benzer. Başarmak ve tüm sonuçlarınıza ulaşmak istiyorsanız, başarıyı bir süreç, bir yaşam biçimi, zihnin bir alışkanlığı, yaşamın bir stratejisi olarak düşünmek zorundasınız. Bu bölüm bunlarla ilgilidir. Nelere sahip olduğunuzu ve yolunuzda hangi tehlikelerin olduğunu bilmelisiniz. Gerçek zenginlik ve mutluluğa erişmek istiyorsanız, gücünüzü sorumlu ve sevecen bir şekilde kullanma yeteneğiniz olmalıdır. Bu 5 nesne ile başa çıkarsanız, harika sonuçlara ulaşabilmek için bu kitapta öğretilen tüm ustalıkları ve güçleri kullanabilirsiniz. Şimdi de daha büyük düzeyde, yani grup, toplum ya da ulus düzeyinde değişikliğin nasıl çalıştığını inceleyelim. Bölüm 20. Eğilim yaratma, inandırmanın gücü. Dünya gezegeninin tek bir uzay gemisi ve yazgımızın da ortak olduğunu göremediğimiz sürece onu daha fazla yürütmemiz mümkün değildir. O ya herkesin malı olacaktır ya da hiç kimsenin olmayacaktır. Buckminster Fuller. Şimdiye kadar çoğunlukla kişilerin nasıl büyüyebilecekleri ve güçlenebilecekleri ile ilgili değişmelerle ilgilendik. Fakat modern dünyamızın su götürmez gerçeklerinden birisi de kitlesel düzeyde meydana gelen değişim miktarıdır. Dünya köyü fikri ortaya atıldığından bu yana çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen halen geçerliliğini sürdürmektedir. Dünya tarihinde daha önce asla gerçekleştirilmeyen boyutlarda grup ve kitlelerin inandırılmasına yönelik kullanılan güçlü mekanizmalar vardır. Bu da kişilerin daha çok Coca-Cola içecekleri, daha çok Levi's giyecekleri ve daha çok rock'n'roll kaseti dinleyecekleri anlamına gelebilir. Bu aynı zamanda dünyadaki tutumların kitlesel olarak pozitif yöne doğru kayacağı anlamına da gelebilir. O bütünüyle kimin, niçin inandırdığına bağlıdır. Bu bölümde kitlesel büyüklükteki değişmelerin nasıl gerçekleştiğini ve hangi anlama geldiklerini sınamaya çalışacağız. Sonunda nasıl inandırıcı olabileceğinizi ve yeteneklerinizle neler yapabileceğinizi inceleyeceğiz. Bugün dünyanın uyarıcılar seli içinde boğulduğunu düşünüyoruz. Fakat günümüz dünyasını daha önceki zamanlardan ayıran neden gerçekte bu değildir. Orman içinde yürüyen bir kızılderili de sürekli olarak görüntü, ses ve kokuyla karşı karşıya kalmıştır. Bunlar da yaşamla ölüm, açlıkla tokluk arasındaki fark anlamına gelebilir. Onun dünyasında da uyarıcı eksikliği yoktu. Bugünün en büyük farkı uyarıcıların ulaşılabilirliği ve niyetidir. Ormandaki kızılderili rastsal uyarıcıların anlamlarını yorumlamak zorundadır. Bugünse tam tersine uyarıcılar kümesi bir şeyler yaptırmak için bilinçli olarak bize yönetilmektedir. Bu bir arabanın alınması ya da bir adaya oy verilmesi için zorlama olabilir. O aç çocuklara yardım için bir özendirme ya da daha çok pasta börek satın aldırmak için bir girişim olabilir. Bir şeye sahip olduğumuz için memnun olmamızı ya da başka bir şeye sahip olmadığımız için üzülmememizi sağlayan mesajlar olabilir. Fakat modern dünyayı karakterize eden asıl şey inandırmanın inatçılığıdır. Etrafını sürekli olarak bir şeyler yapmaya inandırma bilgisine, aracına ve teknolojisine sahip insanlar tarafından çevrilmektedir. Bu inandırma bütün dünyaya ulaşabilir. Bizde oluşturulan imge aynı anda dünyanın çok büyük bir kısmında da oluşturulabilmektedir.